Ayrım 49, sayfa 334. Adresin yazılı olduğu kağıdı cebime koydum. Mano'nun profili diğer ışıksızların portresiyle uyuşmuyordu. Her şeyden önce bu genç kızla kötücül hiçbir yan yoktu. Sizde bir fotoğrafı var mı? Yani en son fotoğraflarından biri. Hayır, hiç fotoğraf çektirmedi. Mano'nun normal bir hayat sürdüğünü size söyledim ama çok da normal değil. Hep korku içindeydi. Çocukluğundaki olay onda takıntı haline gelmişti. Bu da Lozan'da uzun süre psikoterapi gördü. Kırılgandı, çok kırılgan. Annesiyle büyük annesi ve büyük babası onu hep korudu. Rüştünü ispat edince Manon bağımsızlığını kazandı ama onların himayesinde yaşamını sürdürmeye devam etti. Bir yerden bir yere giderken abartılı bir şekilde önlemler alınıyordu. Apartman dairesi bir kat adan farksızdı. Fotoğraf makinelerinden bebalıymış gibi kaçıyordu. Resminin bir yerlerde basılmasını istemiyordu. Ardında hiçbir iz bırakmak istemiyordu. Asla. Yazık. Bir süre sustu. Şimdi tamamen ortadan kayboldu. Bir kez daha başa geri dönmüştüm. Bana bütün bunları niye anlattınız diye sordum şaşkınlık içinde. Size henüz kimliğimi bile göstermedim. Güven. Bu güvenin nedeni ne? Arkadaşınız. Hangi arkadaşım? Şu Fransız polis. Bana geleceğinizi söylemişti. Demek Luke da buraya kadar ulaşmıştı ve benim de onun izinden gideceğimi biliyordu. İntihar edeceğini de öngörmüş müydü acaba? Padişahımın ceplerini yokladım. Fotoğraf hala yanımdaydı. Ancak cebimde buruşmuştu. Bu adamdan mı söz ediyoruz? Luke Cyberas, evet. Daha önce ona da bunları anlattınız mı? Gerek duymadım. O zaten biliyordu. Manon'un hayatta olduğundan da haberi var mıydı? Evet, onun peşindeydi. Bunun bir açıklaması vardı. Sarredin. Jandarma ona önemli ipuçları vermiş olmalıydı. Peki ona vermişti, bana niye vermemişti? Karşılıklı bir alışveriş mi söz konusuydu acaba? Yoksa jandarmaya baskı mı uygulamıştı? Size başka ne söyledi? Çılgınca şeyler. Nasıl denir? Coşkulu bir hal verdi. Ne anlamda? Eğer bir sakıncası yoksa sizin bana karşı biraz gergin olduğunuzu söylemek isterim. Ama arkadaşınız o patolojik bir vakaydı. Mano'nun bir mucize olduğunu söylüyordu. Üstelik şeytanın bir mucizesi. Tıpkı Sicilya'daki diğer kız gibi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Berlin'in yüzünde soğuk bir gülümseme belirdi. Bunu duymak bile istemiyorum. Tüm varlığımı bu reanimasyon yönetimine vakfettim. Bütün yönetimi, yeteneğimi, ilgimi, bilgimi bu araştırmalarda kullandım. Ama bunlardan elde ettiğim sonuçları batıl itikatlar ve sözüm ona mucizeler karşısında bir çıpırda heba etmeye hiç niyetim yok. Luke size ölüme yakın deneyimlerden söz etti mi? Elbette. Ona göre Manon komadayken şeytan onunla temasa geçmiş. Bilimsel olarak bu varsayım hakkında ne düşünüyorsunuz? Saçma. ND'ye yatmayabilir. Ancak bu tür deneyimlerde ne doğaüstü ne mistik bir yan var. Sadece biyokimyasal bir olgu. Beynin yaşadığı bir tür şaşkınlık. Açıklamanızı rica edebilir miyim? ND'ye beyindeki asfiksi neden olur. Ölüm başladığında beyne kan gitmez. Bu durumda da bir nöromedyatör, glutamat büyük bir yoğunluğa ulaşır. Beynin bu doygunluk reaksiyonu sırasında bu olaya yol açan bir başka madde açığa çıkar. Ne tür bir madde? Bu konuda bir şey bilmiyoruz ama araştırmacılar iz üstünde. Bir gün mutlaka bunun cevabını bulacağız. Ama her halükarda metafizik bir ziyaret söz konusu değil. Ne Tanrı'nın ne de şeytanın ne de başka herhangi bir varlığın ziyareti. Valtaire'nin açıklamaları son derece güven vericiydi. Ama her şeye rağmen anlattıklarını benimsemekte zorlanıyordum. Tüm bu mistik olaylar aynı şekilde yani kimyasal algılar ve füzyonlarla açıklanabilirdi. Doktor devam etti. Luke Cyberas eğer buraya gelirseniz önemli bir şeylerin olduğu anlamına geleceğini bana söylemişti. Ne oldu? Bir kez daha beni doğruluyordu. Luke her şeyi önceden tasarlamıştı. Beltran'ın ziyaretimi intihar edeceğini biliyordu. Yoksa beni öldürmeye çalışan kişiler tarafından ortadan kaldırılacağını mı düşünmüştü? Luke Cyberas intihara teşebbüs etti. Kurtuldu mu? İnanması güç ama sizin yöntemlerinizle hayata döndürüldü. Çartes yakınlarında bir yerde boğulmuş olarak bulunmuş. İlk yardım ekibi vakit kaybetmeden onu kan transfüzyon makinesi bulunan bir hastaneye kaldırmış. Ona sizin tekniğinizi uyguladılar. Şu an komada. Bertrand gözlüklerini çıkardı. Gözlerini ovuşturdu. Sonra düşünceli düşünceli mırıldandı. Aslında bu olağanüstü bir durum. Manon'un hikayesine büyük bir ilgi duyuyordu ve onunla aynı şekilde hayata döndürüldü. Sizin dosyanız için tuhaf bir birliktelik olmalı, öyle değil mi? Cevap vermeden bu kez ben ayağa kalktım. Olayları kafamda tarttım. Agostina Gedda ismi size bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Raimi, Raimo, Raimaki? Hayır. Kim bundan şüpheliler mi? Size bir cevap verebilmem için çok erken. Cinayetler birbirini izliyor, şüpheliler de. Ama tüm bu seri cinayetlerin ardında bir başka gerçek gizli. Lokumu gerçeği öğrendiğini mi düşünüyorsunuz? Bundan eminim. Bu onun intihar sebebi olabilir mi? Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Ve siz de aynı yolu izliyorsunuz. Merak etmeyiniz, ben bir kamikaze değilim. Kapıyı açtım. Bertrand eşikte bana yetişti. Boyu omzuma geliyordu. Ama eni benim iki katımdı. Eğer Manon'u bulursanız beni haberdar ediniz. Söz veriyorum. Başka bir şey için daha söz verin. Ona karşı kibar davranın. O son derece kırılgan genç bir kadın. Söz veriyorum. Bir daha söylüyorum. O çocukluğunu hiç yaşayamadı. Israrcılığı canımı sıkmaya başlamıştı. Kupkuru bir sesle cevap verdim. Size söyledim. Dosyasını okudum. Ama her şeyi bilmiyorsunuz. Bu da ne demek? Kimseye bahsetmediği bir şeyi size söylemek zorundayım. Annesine bile. Kapı tokmağını bıraktım ve odaya tekrar döndüm. Doktorun bakışlarını yakalamaya çalışıyordum. Manon benim servisime getirildiğinde onu tepeden tırnağa muayene ettik. Yani bakire değildi. Kanımın donduğunu hissettim. Aklıma gelen düşünceyle irkildim. Artık Kadaviyer ve Morat benim için aşağılık iki iğrenç adamdan başka bir şey değildi. Onlardı, evet onlar, Manon'u kandırıp iğrenç emellerine alet etmişlerdi. Arkasındaki şeytan, bu iki rezil herifden başkası olamazdı. Onu etkilemişlerdi. Ona satanik objeler vermişlerdi ve ona tecavüz etmişlerdi. Her şey için teşekkür ederim, dedim ruhsuz bir sesle. Zan bahçesini geçerken aklıma başka bir düşünce takıldı. Eğer Sil ve Simonis kızının başına gelenleri bu olayı öğrense bile başka kimden şüphelenmiş olmalıydı ki? Bizzat şeytandan sanıyorum. Bölüm 80. Manon Simonis'in apartman dairesini aramalıydım. Evde hiçbir şey bulamayacağımdan emin olsam da yapmak zorundaydım. Daha önce gözaltı etmemem gereken bir ayrıntı daha vardı. Taredin'in dışında biri daha bana yalan söylemişti. Manon'la ilgili gerçeği bilen ve beni meçhule yönlendiren biri. Notre-Dame bir enfansenin rahibesi Marilyn sesi hala kulaklarımdaydı. Sylvie Tanrı tarafından bağışlandı. Bu benim için önemli bir şey, anlıyor musunuz? Merlin her şeyi biliyordu. Bir enfanseye inzivaya çekildiğinde Sylvie'nin dualarında hep yanında olmuştu. Numarasını tuşladım. Üç çalıştan sonra sesi kulağımda yankılandı. Alo, kim arıyor? İstiridye yandıran gözleri ve siyah pelerini hala gözlerimin önündeydi. Matthew Leary, ne istiyorsunuz? Bir konuya açıklık getirmek. Bir yalanın sürüp gitmesinden hiç hoşlanmam. Size her şeyi anlattım. Sylvie Simonis 3 ay vakıfta kaldı. Kızının ölümü, siz ve ben Manon'un ölmediğini biliyoruz. Kısa bir sessizlik oldu. Cep telefonunda kadının soluk alışlarını duyuyordum. Yorgun bir sesle devam etti. O bir mucize, anlıyor musunuz? Mucize olması Sylvie'nin işlediği suçu ortadan kaldırmaz. Onu yargılamak için burada değilim. Bana her şeyi anlattı. O dönemde karanlık güçlerle mücadele halindeydi. Ben de meseleyi biliyorum. Ancak hikaye versiyonunu. Manon ruhunu şeytana satmıştı. Sylvie'nin yaptığı her şey dolayısıyla şeytanı da tahrik ediyordu. Tanrı her ikisini de kurtardı. Manon uyandığında nasıldı? Değişmişti. Olumlu yönde. Herhangi bir şatanik belirti göstermiyordu. Ancak gözetim altında tutulmalıydı. Eyüp'ün kitabını hatırlıyor musunuz? Rab şeytana nereye geliyorsun der. O da dünyada gidip dolaşmaktan diye cevap verir. Şeytan hep buradadır. Dolanıp durmaktadır. Şimdi sıra esas konuya gelmişti. Manon nerede? Lozan'da yaşıyor. Hayır, şu anda nerede demek istiyorum. Lozan'da değil mi? Bu kez gerçekten doğruyu söylüyor gibiydi. İşte yeni bir açmaz daha diye düşündüm. Ses tonumu değiştirdim. Manon'u iyi tanır mıydınız? Lozan'da birkaç defa gördüm. O sınırın bu tarafa geçmeyi istemiyordu, reddediyordu. Bazen başka bir yere gittiği de oluyor muydu? Mesela bir kribi arkadaşlarının yanına. Manon yolculuk etmezdi. Her şeyden korkuyordu. Nişanlısı falan var mıydı? Bilmiyorum. En önemli soruyu en sona saklamıştım. Annesini öldürmüş olabilir mi? Suçluyu siz de çok iyi biliyorsunuz. Şeytan, intikam almak için geri döndü. Manon'un vasıtasıyla mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey de bilmek istemiyorum. Bunu siz bulacaksınız. Ruhların derinliklerindeki şeytanı ancak siz yok edeceksiniz. Sizi arayacağım. Kontak anahtarını çevirdim ve Manon'un ev adresinin bulunduğu şehir merkezine doğru yola çıktım. Birkaç dakika sonra cep telefonum titredi. Ekrana baktım. Luke'un özel hattıydı. Vakit geçirmeden, alo dedim. Seni görmem lazım. Acil. Arayan Lori'ydi. Sesi telaşlıydı. En kötüsünü düşündüm. Ne oldu, Luke mu? Hayır, durumunda bir değişiklik yok ama sana bir şey göstermek istiyorum. Söyle, telefonda olmaz, seni görmem lazım. Neredesin? Paris dışında. Saat kaçta bende olabilirsin? Ses tonunda en ufak bir tereddüt yoktu. Düşündüm. Bana büyük ihtimalle arkasında hiçbiri bırakmamıştı. Apartmanın dairesini aramanın bir yararı olmayacaktı. Saatime baktım. 14.00'dı. Akşama doğru sende olurum. Peki, bekliyorum. Hava bulutluydu. Merkez gara gittim ve kiralık arabamı teslim ettim. Bir TGV treni saat 15.20'de Paris'e hareket ediyordu. Biletimi aldım ve trene bindim. Bu yolculuktan korkuyordum. Takıntılarım beni hala tedirgin ediyordu. Koltuğuma oturdum ve bel tarihinin açıklamalarını düşündüm. Evet, Manon'un hayata dönmesi bir mucizeydi. Ama kurtarıcısı ne tanrı ne de şeytandı. Opak cam gözlükleri takan, satan simit ayakkabıları giyen biriydi. Bu düşüncelerle uykuya daldım. Uyandığımda Paris'e yarım saatlik yolum kalmıştı. Sıkıntılarım yeniden başladı. Manon düşüncesi midemi ağrıtıyordu. Melek mi yoksa şeytan mıydı? Artık bunun üzerinde durmamalıydım. Her ne pahasına olursa olsun onu bulmam gerekiyordu. Lyon Garı, 19.00. Bir araba kiralama şirketine uğradım ve bir Audi A3 seçtim. Yabancılık çekmek istemiyordum. Porta de Vina yakınlarındaki Carignan sokağına doğru yola çıktım. Hava Lozan'dan biraz daha sıcaktı ama şiddetli sağanak vardı. Lori kapıyı açtığında büyük bir şaşkınlık geçirdim. 8 günde aşırı zayıflamıştı. Sanki tüm vücudu yanmış, geriye kül olarak derisi kalmıştı. Çocukları az önce yatırdım, gir. Açık renk ahşap doğramalar, biblolar, kitaplar, her şey yerli yerindeydi. Mum ve dezenfektan kokusu da. Kanepeye oturdum. Lori kahve hazırlamıştı. Tarsak hareketlerle servis yaptı. Ben kahvemi içerken de ortadan kayboldu. Geri geldiğinde sarı büyük zarf vardı elinde. Sehpanın üzerine bıraktı ve karşıma oturdu. Vernay'daki evi satmaya karar verdim. Sigara içebilir miyim diye sordum. Hayır. Ellerini sehpanın üstüne koydu. Beni dinle. Dün oraya gittim. Etrafı toplamak için. Uzun süreden beri bunu yapmak istiyordum. Ama eve girmeye cesaretim yoktu. Anlıyor musun? Sigara içme konusunda, içmemem konusunda kararlı mısın? Dik dik suratıma baktı. Tüm evin altını üstüne getirdim. Çatıdan garaja kadar. Çatıda bak ne buldum. Zarfı aldı ve baş aşağı çevirip içindekileri boşalttı. Çeşitli objeler sehpanın üstüne yuvarlandı. Ters bir harç, üstünde kan lekeleri bulunan küçük bir kase, esmer ve beyaz lekelerle kaplanmış, kürümüş historia parçaları, eski Anadolu uygarlıklarının şeytanları çağrıştıran küçük siyah heykelcikleri, bir sürü şatanik aksesuar. Yüksek sesle kendi kendime sordum. Bu ne demek şimdi? Sen daha iyi bilirsin. Parmaklarımın ucuyla hostiyalara dokundum. Üzerindeki lekeler bok ve sperm lekeleri olmalıydı. Mumlara gelince sapkın ayinlerde kullanılmak üzere insan yağıyla hazırlanmış geleneksel şatanik objelerdi. Luke şeytanla ilgili araştırmalar yapıyordu dedim güvensiz bir sesle. Bu zımbırtılar da onunla alakalı. Sus! Çatı arasında kan lekeleri buldum ve başka şeylerdi. Luke ayin düzenliyordu. Bu hostiyaların üzerine boşaltılıyordu ve ters haçları kendini arkadan beceriyordu. Şeytana yakarıyordu. Hem de bizim evimizde. Luke şatanistleri sorguluyordu, soruşturuyordu ve Luke iki eliyle sehpaya vurdu. Luke aylardan beri şatanist ayinler yapıyordu. Ses çıkarmadım. Bu çok saçmaydı. Luke asla böyle bir davranış içinde bulunmazdı. Bir şey ispatlamaya mı çalışıyordu? Eski altında falan mıydı acaba? Belki de intiharının sebeplerinden biri de buydu. Biraz etkilenmiştim. Sordum. Ne yapmamı istiyorsun? Bu pislikleri al ve yok ol. Hırçınlaşmıştı. Kolumla sehpanın üzerindeki objeleri zarf ettim. Onlara dokunmak beni gerçekten tiksindiriyordu. Lori'nin sesi kararlıydı. Tüm bunlar kaçınılmazdı ve ayrıca senin suçun. Ne demek istiyorsun? Bu sizin dininiz, büyük söylemleriniz. Kendinizi hep başkalarından üstün gördünüz. Hayattan bile üstün. Cevap vermeden zarfı kapattım. Ağlamaya başlamıştı. Konuşmasını sürdürdü. Ve şu boktan mesleğiniz hep bir mazeret oldu. Ama bu kez gerçeği kabullenmek gerekiyor. Luke ipin ucunu kaçırdı. Gerçekten. Kafasını salladı. Ağlarken bir yandan da gülüyordu. Şetanizm. Luke gerçek bir Hristiyan'dı. Bunu yadsıyamazsın. Bu tür sapkınlıkları da asla meyletmezdi. Hıçkırıklar arasında yüzüne alaycı bir gülümseme belirdi. Düşün biraz Matthew. İki uçlar teoremi hiç duydun mu? Duymadın mı yoksa? Gözlerinin akında kılcal damarlarının patladığını görebiliyordum. Burnu akıyordu ama silmek aklına gelmiyordu. Aşırılık sayesinde karşıtlıklar bir araya gelir. Fazla sufluluk sayesinde de Luke şatanist oldu. İyi ki iyi biliyorsun değil mi? Burnunu çekti. Bütün dinlerin temel dinlerini alt üst eden aşırı uçları vardır. Söyledikleri beni şaşırtmıştı. Onun mistizm üzerine kafa patlatırken düşünemiyordum. Bununla birlikte haklıydı. Ben bile Katolik mezhebindeki bu zıtlıklar üstüne inceleme yapmıştım. Bana zaman ver diye bir kez daha denedim. Bir açıklaması olmalı. Hayır, diyerek ayağa kalktı. Bu soruşturmadan söz edildiğini artık duymak istemiyorum. Ve hastaneye gelmeni de. Eğer Luke bir gün uyanırsa sizin bu sağlıksız inancınız ve boktan mesleğiniz bir daha asla onun için sorun olmayacak. Ben de ayağa kalktım. Zarfı koltuğumun altına sıkıştırıp kapıya doğru yöneldim. Bana onun nasıl olduğunu söylemedin. Değişiklik yok. Eşikte bir süre sessizce durdu. Gözyaşları dinmişti. Şimdi tepeden tırnağa kadar öfke doluydu. Doktorlara göre bu durum yıllarca sürebilirmiş veya yarın ölebilirmiş. Elleriyle eteğini kuruladı. İşte benim hayatım.